Zina etmeyesiniz buyurmadı Allah'ım. Zina etmeyin demedi. Zinaya yaklaşmayın buyurdu. Çünkü zinaya yaklaşan eninde sonunda zina edecektir. Bir zaman gelir imanı muhafaza etmek, elde bir köz tutmak kadar, bir kor tutmak kadar, ateş tutmak kadar zor olur. Hoca ben ki çay kaşığının ucuyla bir bal vermeye çalışıyor. Sokakta ise çömçeyle zehir veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir devletin, askerinin, polisinin kontrolü altında zina edilirse ve o devlet onlardan vergi alır da o vergiyi imama maaş olarak verirse bu olacak iş midir? Bir toplumda kimse anasından babasından emin değilse, kimse karısından veya kocasından emin değilse o toplum medeni sayılabilir mi? Uzaya gitse ne olur? Mal üretmek mi daha değerli görülmeli? Çocuk üretmek mi? Mala şekil vermek mi? Maddeye şekil vermek mi? Yoksa gelecek nesillere şekil vermek mi? Hangisi daha üstün bir vazifedir? Kadın artık bugün çocuk yetiştirmeyi önemli görmüyor. Onu basit görüyor. Onu cahil kadınların işi gibi görüyor. Onu bırakıyor hizmetçi kadınlara. Hizmetçi tutuyor evine. Hizmetçi baksın benim çocuğuma diyor. Senin çocuğun bu kadar değersiz mi?
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah azze ve celle bize fakirlik korkusuyla çocuklarımızı öldürmememiz gerektiğini emretmiş, bunu haram kılmış idi. Geçen dersimizde o mesele üzerinde durmuştuk. Ve Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne rızkı rastgele indirmediğini, her şeyi belli bir kadere göre, belli bir miktara göre, bir kader-i maluma göre, hesaba göre indirdiğini ifade etmiştik. Allah Azze ve Celle yeryüzünde insan nüfusunu arttırırken nüfusun artışından çok daha fazla göndermiş olduğu rızkı arttırmaktadır. Dünyada hangi şeyi kontrol altında değil ki? Kur'an'ın buyurduğu gibi bir ağaçtan bir yaprak Allah'ın izni olmadan düşmüyor. Bir çocuk dünyaya geliyorsa rızkıyla birlikte geliyor. Allah bütün kainata hakim olduğu halde nasıl olur da insan hakim olmamış olabilir? Her şeyin rızkını düşünüyor. Denizdeki balığın bile milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca mahlukatın, hatta katrilyonlarca gezegenlerin ve onlarda yaşayanların hepsinin rızkını verebiliyor da insan nüfusu arttığı zaman mı veremeyecek? Allah Azze ve Celle hiçbir şeyin rastgele çoğalmasına müsaade etmiyor. Kendisi zaten gerektiği zaman gerektiği kadar planlama yapıyor. Nüfus planlaması yapıyor. İnsanların bunun ötesinde nüfus planlaması yapmalarına hacet yoktur ve buna hakları da yoktur. Eğer Allah Azze ve Celle yeryüzünde insanların, kullarının çoğalmasını istiyorsa zaten bunu kimse engelleyemez. Ama önemli olan insanın böyle bir şey yapmaya kalkışmaması. Böyle bir şey yapmaya kalkışınca çocuklarını rızık korkusuyla, kürtaj yoluyla öldürecek olurlarsa, o günkü cahiller çocuklarını toprağa gömerek öldürüyorlardı. Bugün kendini medeni zanneden gayrimedenilere gelince onlar çocuklarını modern yollarla öldürüyor, aynı katli işliyorlar. Onlar da bugün kürtaj yoluyla çocuklarını öldürüyorlar. Ve bugün artık kürtaj çok meşru bir hale gelmiş. Sanki Allah Azze ve Celle plan yapmıyor, nüfusu planlamıyor, onlar planlamaya kalkıyorlar. Söyler misiniz bir mahallede kaç tane kedi var? Af buyurun, kaç tane köpek var? Neden hiç çoğalmıyor? Halbuki bir kedi doğurduğu zaman kaç tane doğurur? Köpek de öyle, fareler de öyle, diğer canlılar da öyle, doğurduklarında çok doğuruyorlar. Eğer Allah Azze ve Celle'nin müdahalesi olmuş olmasaydı bugün yeryüzünde kediden, köpekten, fareden, böcekten insanlara hayat kalmayacaktı. Allah Azze ve Celle'nin müdahalesi var. O zaten gerekli planlamayı yapmaktadır. O doğmuş olanların hepsini yaşatmış olsaydı, onların da çocukları, onların da yavruları olmuş olsaydı, onların da diğerlerinin de hepsi yaşamış olsaydı, Allah'ın müdahalesi olmuş olmasaydı, bugün yeryüzünde hayat kalmayacaktı. Bir balık yumurtladığı zaman ne kadar yumurtluyor? Bir ağaç tohum döktüğü zaman ne kadar tohum döküyor? Büyük bir ağaçtan yüz binlerce tohum dökülüyor. Eğer onların hepsini Allah Azze ve Celle müsaade etseydi, hepsi büyüyecek olsaydılar, hayatta insana hayat kalmayacaktı dünya hayatında. Dünya insana zindan olacaktı, hatta hayvanlara bile. Ama Allah Azze ve Celle'nin kontrolü var. Her tohum ağaç olmuyor. Her sperm çocuk olmuyor. Her hayvanın doğurmuş olduğu büyümüyor, yetişmiyor. Allah Azze ve Celle'nin kontrolü altında gelişiyor her hadise. Meseleyi böyle değerlendirmeyenler, Allah'ın dünyasında sanki bir başıboşluk varmış da onlar düzene sokuyorlarmış zannediyorlar kendilerini herhalde ki nüfus planlaması yapmaya kalkıyorlar. Daha evvel de ifade ettiğim gibi yapılmak istenilen şey aile planlaması değil. Yapılmak istenilen şey hakikatte nüfusu planlamaktır. Çünkü eğer aile planlaması yapıyor olsaydılar mesela, o takdirde zenginlere çok çocuğu tavsiye etmeliydiler. Çünkü onlar çok çocukları olsa bile onlara bakabilirler madem. Madem onların eğitimiyle, sağlığıyla ilgilenebilirler, o takdirde öyle olmalıydı, öyle söylemeliydiler. Zenginlerin çocuğu çok olsun, durumu iyi olanlara çok çocuğu tavsiye etmeliydiler, fakir olanlara az çocuğu tavsiye etmeliydiler. Ama görüyorsunuz ki herkese az çocuğu tavsiye ediyorlar. Bundan anlaşılıyor ki onların hedefi aile planlaması değil, nüfusu planlamak istiyorlar. Allah Azze ve Celle israf etmeyin dedikten sonra, cimrilik yapmayın dedikten sonra, çocuklarınızı da öldürmeyin dedi. Neden? Haşyete imlak. Fakirlik korkusuyla, aç kalırız korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin buyurdu. Bir adam gelmiş Resulullah'a sordu. Ya Resulallah dedi, Allah katında en büyük günah hangisidir? Efendimiz buyurdu ki, seni yaratan Allah olduğu halde ona ortak koşman. Allah'ın en çok ağrına giden şey o. Seni yaratan o olduğu halde, senin rızkını veren o olduğu halde, sen başka ilahlar edinecek olursan, kainatta Allah'tan başka bir ilah varmış gibi onların peşine takılacak olursan, yahut da sanki Allah'tan başkasının yetkisi varmış gibi Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak diyen diktatörlerin izinden gidecek olursan, Allah'ın dünyasında benim dediğim olacak diyenlere takılacak olur, onları kabul edecek, onların otoritelerini tanıyacak olursan, İşte bu Allah'a ortak koşmaktır ve Allah bunu affetmez. Ondan sonra ya Resulallah dedi adam, Allah'a ortak koşmadan sonraki en büyük günah nedir? Efendimiz buyurdu ki, seninle beraber yemek yiyecek diye çocuğunu öldürmendir. Senin yemeğine, senin tabağına, tencerene ortak olacak diye fakirlik korkusuyla yahut da çocuğunu öldürmen, Allah katında Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah. Başkasını öldürmekten daha büyük günah. Çünkü insan çocuğuna karşı daha şefkatli bir şekilde yaratılmıştır. Buna rağmen bunu yapıyorsa eğer, başkasını öldürmekten daha büyük bir günah işliyor. Sonra ya Resulallah dedi adam, dedi ki Efendimiz, komşunun karısıyla helaliyle zina etmendir. Senin komşundur. Senin onun üzerinde hakkın var. Onun da senin üzerinde hakları var. Buna rağmen komşunun karısına göz koyman, sürekli birlikte olduğunuz için, devamlı onu görebildiğinden dolayı ona göz koyman ve onunla zina etmen, yahut da daha doğru bir tercümeyle söyleyecek olursak, onunla zina etmeniz diyordu. Onunla zina yapmanız, yani karınızın, komşunuzun karısı razı olsa bile demek istiyordu. Yani zorla olan zina değil, komşunun karısı, o da istiyor olsa dahi komşunun haliliyle, komşunun dostu yani komşunun karısıyla zina etmen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç büyük günahı söylüyordu burada. Şirk esas itibariyle bir tek Allah'a değildir. Mesela insan kendi meşru devletinin, İslam devletinin liderinin, halifesinin ortağını tanıyabilir. Mesela meşru bir halife varken ona ortak koşabilir. Meşru bir halife varken Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi meşru bir halife varken başkasını halife görmek, İslam devletinde fitnelerin çıkmasına sebep olmak, o halifeye şirk koşmak, o da bir şirk, o da ortak koşmak. Kişinin kendi anasına babasına ortak koşması, bir başkasını ana baba yerine koyması yani, ana babasının haklarını inkar etmesi, bir başkasını ana baba gibi görmesi, hocasına ortak koşması, ne bileyim kocasına ortak koşması, arkadaşına, en samimi dostuna ortak koşması, her neyse, sonuçta aslında ortak koşmalar bir çeşit değil. Birçok şeye ortak koşmak mümkündür. Ama bunların içerisinde en kötüsü Allah'a ortak koşmak olduğu için Allah Resulü önce onu söylüyordu. Yoksa elbette ki meşru bir halifeye ortak koşmak, ikinci bir imam tanımak İslam devleti içerisindeyken, elbette ki o da büyük bir günahdı ve fitneydi. Ve Allah Azze ve Celle el fitnetu eşedü minel katil buyuruyordu. Fitne çıkarmak, İslam devleti içerisinde fitne çıkarmak, devlet başkanına karşı gelinmesine sebep olmak, Hazreti Ali'ye karşı gelinmesi gibi, Hazreti Ömer'in şehit edilmesi gibi, Osman'ın şehit edilmesi gibi, tabii ki bunlar da fitneydi ve bunlar adam öldürmekten beterdi ve daha sonraları o fitne adam öldürmeye kadar vardı. Hatta bir değil, on değil, binlerce insan şehit oldu bu yüzden.
Allah Azze ve Celle Resulünün lisanıyla bize hangi günahların büyük günah olduğunu bir de onun lisanıyla söylüyor. Burada kendisi de söylüyor. Allah'a ortak koşmayın diye defalarca ifade ediyor. Ve Efendimiz'e sorulduğu zaman böyle söylemişti. Şirkin en kötüsüydü bu, çünkü Allah Resulü onu söylüyordu. Lidere şirk koşmak, ana babaya şirk koşmak, hocaya şirk koşmak, bir sürü şirk çeşitleri vardı ama tabii ki bunlar içerisinde en kötüsü Allah'a şirk koşmaktır. O yüzden onu söyledi. Ondan sonra ise adam öldürmek, ama adam öldürmenin içerisinde en kötüsü çocuğunu öldürmek. Çünkü Allah Azze ve Celle ona karşı özel bir şefkat vermiştir insana. O şefkate rağmen o çocuğunu öldürüyorsa işte o tamamen kalbi kararmış bir insan demektir. Onun için Allah Resulü öyle söylüyordu. Sonra hangisi deyince adam komşunun karısıyla zina etmendir dedi. Hakikatte bütün zinalar büyük günah çeşidindendir. Ama özellikle komşunun karısı söylenildi. Çünkü insanlar özellikle onlarla karşılaşırlar. Sürekli komşusunun karısıyla kapıda karşılaşır. Ondan dolayı o hususa dikkat çekmek istedi Allah Resulü. Ve bunun daha büyük bir günah olduğunu söyledi. Çünkü insanları cezbeden ne ise ona daha şiddetli bir azap verilmeli, daha şiddetli bir ceza verilmeli ki insanlar ondan uzak dursunlar. Nasıl ki Resulullah şöyle buyurmuştu: bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Nedir ya Resulallah dediler. Dedi ki iki sakalınızın arasını bana garanti edin. Bıyığınızla sakalınızın arasını, yani ağzınızı bana garanti edin. Konuştuklarınızı yani, yediğinizi içtiğinizi yani, bunu bana garanti edin. Bir de iki bacağınızın arasını bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Bu kadar önemliydi. Bu kadar tehlikeliydi. İnsanların ekseriyetle saptığı noktalar buydu. O yüzden Allah Resulü o noktaya dikkat çekiyordu. Eğer bir günaha karşı şiddetli bir arzu varsa insanda, o günaha daha şiddetli bir ceza verilmesi gerekir ki insanlar ondan men olsunlar. Mesela İslam bekar iken zina etmiş olan insana 100 değnek ceza verirken, 100 değnek vurulması cezasını getirirken, mesela hırsızlığa ise elinin kesilmesi gibi bir ceza, daimi olan bir ceza getirmiştir. 100 değneğin ağrısı belki birkaç gün içerisinde geçer gider, ama eli kesildiği zaman o daima toplum içerisinde o şekilde yaşayacaktır ölünceye kadar. Çünkü insanoğlu her ne kadar zinaya da meyyal ise de, fakat bedavadan geçinmeye ve onun bunun hakkını gasp etmeye de meyyaldir. Ve insanlar bunlara karşı daha dikkatli olmalıdırlar. Çünkü insanlar evlendikleri zaman mesela bekarken zina etmiş olsa bile evlendiklerinde bundan uzak durabilirler, ama hırsızlığa alışmış olanlara gelince onları hiçbir zaman bırakmıyorlar. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle onların tanınmasını istiyor toplumda. Ve vermiş olduğu ceza kalıcı bir ceza ve şiddetli bir cezadır. Söyler misiniz, 100 değnek mi daha ağır bir cezadır, yoksa elinin kesilmesi mi? Allah Azze ve Celle insan neye karşı daha meyyal ise ona daha şiddetli bir ceza vermektedir. Öyle buyuruyor Allah'ın Resulü. En büyük günahları sayıyordu bu şekilde bize. Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Sizin de rızkınızı biz vereceğiz, onların da rızkını biz vereceğiz. Korkmayın, Allah Azze ve Celle sizi düşünmüyor zannetmeyin. Siz kendi görüşlerinize göre davranıyorsunuz, ama onları bırakın da o itikadi sapmaları terk edin. Siz belki çok çocuğum olursa fakir olurum diye düşünüyorsunuz. Belki bu sizin için doğru gibi gelebilir, ama bu itikadi bir sapmadır. Sanki Allah Azze ve Celle çocukların rızkını düşünmüyormuş gibi bir itikadi sapmadır. İşte cahiliye Arabında bu sapma vardı. Allah Azze ve Celle o sapmayı düzeltti. Kur'an bütün meselelerde sapmaları düzeltmektedir. Hem itikat alanında, hem muamelatta, hem ibadetlerle ilgili, bütün meselelerle ilgili ahlaki sapmalarda da Aynı şekilde bütün sapmalarda Allah Azze ve Celle düzeltmektedir sapmalarımızı. İşte o gün düzeltti. O gün şu insanlar çocuklarını, bilhassa kızları diri diri toprağa gömüyorlardı. İleride bana, benim namusuma bir leke getirir gibi korkularla, yahut da çalışmaz ancak yer gibi korkularla, çeşitli korkularla Allah Azze ve Celle o itikadi sapmaları düzeltti. O itikat düzelince o zaman insanlar çocuklarını öldürmediler. Demek ki itikat düzeldiği zaman hayat düzeliyor. Demek itikadi sapmalardan kurtulduğu zaman toplumun hayatı düzelmeye başlıyor. Demek ki bir toplumda eğer hayat bozuk ise itikadi sapmalar vardır. Eğer bir toplumda yaşam şekli değişik ise, gayri İslami ise, gayri insani ise, demek ki o toplumda İslami itikat bozulmuştur. İslami itikat sağlam olmuş olsaydı, inanılması gerektiği gibi inanılmış olsaydı, o takdirde belki insanlar nasıl inanıyorlarsa o şekilde yaşayacaklardı ve o zaman hayatları da değişecekti, değişmeliydi. Nasıl inanıyorsanız o şekilde yaşamalısınız tabii ki. Bundan daha doğal ne olabilir? Yaşadığı gibi düşünür insan çünkü ileride. Eğer inandığı gibi yaşamıyorsa, zaman içerisinde nasıl yaşıyorsa o şekilde inanmaya başlayacaktır. İşte ondan dolayı bu mesele böyle. İtikadi sapmalar olunca hayat sapıyor. Amellerde sapmalar başlıyor. Her şeyin başı itikattır çünkü. Allah Azze ve Celle o yüzden insanlara evvela La İlahe İllallah'ı anlattı. Evvela La İlahe İllallah'a davet etti insanları. Bu önemli sapma, Allah'tan başka otoriteler tanıma, bu önemli sapma eğer hallolacak olursa ondan sonra diğerleri hallolacaktır ve hallolmuştur. İşte Allah Azze ve Celle o şekilde o nesli eğitti. Önce itikadi sapmalar düzeltildi. İşte onlardan birisi de buydu. Fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürüyorlardı insanlar. Allah Azze ve Celle bunu reddetti. Sizin de rızkınızı biz veriyoruz, onlarınkini de. O halde ona göre davranın buyurdu. Ve Kur'an-ı Kerim bu meseleden sonra ve la takrabu zina buyurdu. Zinaya da yaklaşmayınız ey insanlar. Çocukları öldürmeyin dedikten sonra zinaya yaklaşmayın buyuruyor. İkisi arasında bir bağlantı var. Çünkü insanlar ekseriyetle zina ettikten sonra çocukları, gayrimeşru çocukları olduğunda onları öldürürler. Allah Azze ve Celle zinanın sonucu olarak çocukların öldürüldüğünü bildiği için o gayrimeşru çocukları büyütmek onların ana babasına bile, o çocuğun anasına babasına bile zor geldiğinden ekseriyetle çocuklar öldürülüyorlar. Gayrimeşru ilişkiler sonunda ortaya çıkan çocuklar ya bir cami duvarına bırakılıyorlar yahut da daha kadın hamileyken onu aldırıyor, kürtaj yaptırıyor. Böylece hem zina günahına girmiş oluyor hem de katil oluyor. Kendisi bir katil, çocuğuysa bir maktul oluyor. Allah Azze ve Celle onu bildiğinden dolayı çocukların öldürülmesiyle ilgili ayetten sonra zina ile ilgili ayeti getiriyor ve buyuruyor ki وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, zinaya yaklaşmayasınız, zina etmeyesiniz buyurmadı Allah. Zina etmeyin demedi, zinaya yaklaşmayın buyurdu. Çünkü zinaya yaklaşan eninde sonunda zina edecektir. Göz zinası yapmak zinaya yaklaşmaktır. Kadınlarla sürekli birlikte olmak zinaya yaklaşmaktır. Kadınların süslenip püslenip sokaklara çıkmaları, kendilerini zinaya yaklaştırmalarıdır. Ve erkekleri de o yola sevk etmekten başka nedir ki? Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın dedi. Çünkü yaklaşırsanız kendinizi zapt edemezsiniz. Eninde sonunda ama bugün ama yarın düşersiniz o günaha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurdu ki, dikkat edin, helal belli, haram belli, ama bir de bu ikisi arasında şüpheli olan bir takım şeyler var dedi. Her kim ki şüpheli şeylerden kendisini koruyacak olursa kendini, dinini ve ırzını korunmuş olur. Her kim şüpheli şeylere düşecek olursa o harama düşmüş olur. Dikkat edin, her padişahın bir yasak bölgesi vardır. şüpheli şeylere düşen kimsenin hali, o yasak bölgenin kenarına kadar koyunlarını getirip orada otlatan çobana benzer. Koyunları o yasak bölgeye girdi girecekler sanki. Oraya kadar getiriyor, ucuna kadar. Ucuna kadar neden getiriyorsun ya koyunların? O yasak bölgeye giriverecek olurlarsa, neden ucuna kadar geliyorsun? Neden namazı son dakikaya bırakıyorsun ya geçiverecek olursa? Ya o anda bir şey oluverir de geçiverecek olursa? Neden işlerini hep son dakikaya bırakıyorsun? Neden bırakıyoruz? Neden bu kötü ahlakımızı değiştirmiyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. O şüpheli şeylere düşen kimsenin hali, koyunların yasak bölgenin kenarına kadar götürüp orada otlatan çobana benzer. Koyunları o yasak bölgeye girdi girecek sanki. Oraya kadar getiriyor. Sonra buyurdu ki dikkat edin. Vücutta bir et parçası var. O düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. O bozulduğunda tüm vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir buyurdu. Kalbi ıslah edin demek istiyordu. Bütün eğitimler kalbi ıslah ile başlamalı. Kalbi ıslahla başlamayan eğitimler hepsi nakıstır ve yanlıştırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli şeylerden uzak durulmasını istiyordu. Burada Allah Azze ve Celle de bize zinaya yaklaşmamayı emrediyor. Zinaya yaklaşmayı haram ediyor. Sadece zina değil, zinaya yaklaşmak bile haramdır demek ki. Nasıl ki Nur suresinde kadınları ayaklarınız yere vurmayın buyurmuştu. Halhal takıyorlardı kadınlar, hatırlayın. Halhal takıyorlar, yolda yürürlerken bazen erkeklerin geldiğini gördüklerinde veya erkeklerin bakmalarını istedikleri zaman kadınlar bakılmaktan hoşlanırlar efendiler. Buna dikkat edin, erkeğin bakmaktan hoşlandığı gibi. Kadının da hoşlandığı bir şey var. O da baktırmaktan zevk alıyor. İşte erkeklerin geldiğini, bakabilecek bir pozisyonda olduklarını anladıklarında ayaklarını yere vuruyorlar, ses yapıyorlar, halhalların ses yapmasını sağlıyorlardı. Zinaya yaklaşıyorlardı ve yaklaştırıyorlardı. Allah Azze ve Celle o yüzden onu haram etti. Ayaklarınızı yere vurmayın dedi. Kadınlara da erkeklere de gözünüzü haramdan sakının dedi. Nur suresi 30 ve 31. ayetlerde. Kadınlar da erkekler de gözlerini sakınsınlar, gözlerini yumsunlar dedi. Bir yabancı bir kadına bakmamak için başını sağa sola çevirsinler. Gözlerini yumsunlar. Allah Azze ve Celle göz kapağınızı çok süratli yaratmış. Bir anda gözünüzü yumabilirsiniz diye. Bir anda yumabilirsiniz diye. Elden, ayaktan, her şeyden, bütün azalarımızdan daha süratli. Göz kapağı. Bir anda gözümüzü başka bir tarafa çevirebilelim diye. Allah Azze ve Celle gözünüzü yumun dedi. Gözünüzü yumun, harama bakmayın. Başkasının senin karına, kızına bakmasını ister misin? Bir genç geldi Resulullah'a. Ya Resulallah dedi, ashabın içerisinde nasıl bir noktaya gelmiş demek ki? Koca peygamberin huzuruna geliyordu. Ashabın içerisinde, bu Bekirlerin, Ömerlerin içinde, o saadet asrında, muttakilerin asrında, haramın olmadığı, hemen hemen olmadığı o asırda geliyor ve diyordu ki herkesin içinde, ya Resulallah benim için bana müsaade et de zina edeyim. Ne diyorsun sen dediler. Dövecek oldular o genci. Terbiyesize bak dediler. Bir sürü insanın ortasında, hem de kainata gelmiş en büyük insanın huzurunda konuştuğu lafa bak. Efendimiz onları bırakmadı ve müsaade etmedi, dövsünler. Dedi ki gel buraya ey genç. Evladım dedi. Annen var mıdır? Var ya Resulallah dedi. Onunla böyle bir şey yapılsın ister misin dedi. Anam babam sana feda olsun, böyle bir şey nasıl isterim ya Resulallah dedi genç. Başkaları da istemezler evladım dedi. Kız kardeşin var mı dedi. Var dedi. Onunla böyle bir şey yapılmasını ister misin? Nasıl isterim ya Resulallah dedi. Anam babam sana feda olsun. Böyle bir şey kim ister ki? Başkaları da istemezler evladım dedi. kızın var mı dedi, yani ileride olursa demek istiyordu. O zaman o kızınla başkalarının zina etmesini ister misin? Nasıl isterim ya Resulallah? Başkaları da istemezler dedi. Halan var mı dedi, evet dedi. Teyzen var mı dedi, evet dedi. Onlarla böyle bir şey yapılmasını ister misin? Hayır dedi genç. Başkaları da istemezler dedi. Allah Resulü tam bir psikologtu. Psikologların ötesinde bir psikolog. İlahi bir eğitimle eğitilmiş psikolog. Başkaları döveceklerdi çocuğu. Belki dövselerdi, dinden imandan soğuyacak, uzaklaşacaktı İslam cemaatinden. O gün İslam cemaatinden kopmak demek, dinden kopmak demekti. Çünkü o gün tek cemaat vardı. Bugünkü gibi binlerce cemaat değil. Tek cemaattı ve Resulullah'ın cemaatıydı. Ondan kopmak demek, dinden kopmak demekti o gün. Belki dövselerdi, kopup gidecekti. Allah'ın Resulü tam bir psikolog gibi davrandı. Tam bir peygamber gibi daha doğrusu. Psikolog ne ki? Peygamberler psikologlar gibi eğitim görerek nasıl davranacaklarını öğrenerek davranmazlar. Onlar vahiy ile idare olunurlar. Onları Allah Azze ve Celle o şekilde yönlendirir. Filozoflar da elbette ki bilgi sahibidirler. Onlar da bir takım fikirler üretirler. Peygamberler filozoflar gibi değildirler. Haşa, din felsefe değil ki onun peygamberi de filozof olsun. Filozoflar kendi görüşlerine göre konuşurlar. Ama peygamberlere gelince onlar vahye göre konuşurlar. Elbette ki filozofların da bazı faydaları olur. Onlar da bazen isabet ederler ama peygamberler her zaman isabet ederler. Çünkü onlara vahiy gelir. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى O kendi heva ve hevesinden konuşmaz, o peygamberdir. Ona vahiy gelmektedir. O ancak vahiy ile konuşur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu teskin ettikten sonra elini, o mübarek elini çocuğun üzerine koydu. Ya Rabbi dedi, bunun günahını bağışla. Ya Rabbi bunun kalbini tertemiz et. Ya Rabbi bunu günahtan uzaklaştır. Rivayette deniliyor ki o çocuk hiçbir zaman bir daha buna benzer laflar etmedi ve Allah Azze ve Celle onu sakinleştirdi. Onun şehvetini mutedil hale getirdi. Bu Resulullah'ın mucizelerinden de aynı zamanda. Nasıl ki bir hadiste buyuruyor ya, bir zaman gelir imanı muhafaza etmek, elde bir köz tutmak kadar, bir kor tutmak kadar, ateş tutmak kadar zor olur. Öyle olmuyor mu? Bugün gençler özellikle, bekarlar özellikle yollarda yürürlerken bazen ellerini ateş almış gibi olmuyorlar mı? Onlara bunları yapanlar zalimdirler. Onlara bunu yapanlar, o erkeklerin psikolojisini bozanlar, onların dişlerini gıcırdatanlar, onların ellerini, yumruklarını sıktıranlar, onlar günahkardırlar. Ve onlar zalimdirler. Onlardan birine bir gün sordum. Açık saçık giyinen bir akrabama sordum. Zalimsin dedim. Zalim olmak ister misin dedim. Olmak istemem tabii ki dedi. Ama dedim sen şu kılık kıyafetinle zalimsin. Zulmediyorsun erkeklere. Hem onların psikolojilerini mahvediyorsun. Ellerine bir şey de geçmiyor. Ama onları mahvediyorsun sen. Yolun ortasından onların dişleri gıcırdıyor. Onları harama sevk ediyorsun. Zulmediyorsun. Bir insana bir tokat vursan zulümdür. Senin yaptığın tokattan çok daha ağır. Böyle giyinenler bilsinler ki zulmediyorlar. Erkekler ne kadar da zayıfmış dedi. Sen bilmiyor musun ki? Erkeklerin ne kadar zayıf olduğunu bu meselede. Bilmiyor musun ki? Neden bilmiyor gibi davranıyorsun yalancı? Seni yaratan Allah senin fıtratına onu yerleştirmemiş mi? Erkekler çıldırtmak için nasıl yürüyorsun? Nasıl giyiniyorsun? Nasıl bakışlar atıyorsun? Sen bunları bilmeden mi yapıyorsun?
Bilsinler ki böyle yapanlar, onları yalnızca erkeklerin yalnızca ahiretlerini tehlikeye atmıyorlar. Aynı zamanda erkekleri bu dünyada da perişan ediyorlar, psikolojilerini bozuyorlar. Bir insana bir tokat vursanız bile zulümdür. Bir laf söyleseniz bile zulümdür. Ya bir de psikolojilerini alt üst eder, onların ellerine köz almış gibi, kor parçası gibi onların bu hale gelmesine sebep olurlarsa, bu zulüm değil de nedir? Nesil kendisini nasıl koruyacak ya Rabbi? Nasıl koruyacak neslimiz kendini bunların şerrinden, böyle giyinenlerin şerrinden? Nesil kendisini nasıl koruyacak ya Rabbi?
Ben burada ne anlatırsam anlatayım, buradan çıkan genç yolda bir kadını gördüğü zaman hepsi boşa gidiyor.
Hoca ne anlatırsa anlatsın, ne kadar ayet hadis söylerse söylesin,
buradan çıktığı zaman, yolda açık saçık bir kadını gördüğü zaman aklı başından gidiyor. Bütün ayetler, bütün hadisler boşa gidiyor.
Hoca belki çay kaşığının ucuyla bir bal vermeye çalışıyor, sokakta ise çömçeyle zehir veriliyor. Televizyonlarda, çarşıda, pazarda, mekteplerden, o kızlarla, o kıyafetteki kızlarla aynı sırada oturtuluyor okullarda. Kasıtlı olarak aynı sırada oturtuluyor.
Erkeğin erkekle oturmasını hocalara ekseriyetle müsaade etmek istemiyor. Kız erkek beraber oturacaksınız deniliyor. Kızların eteklerini de kısaltırsa kısaltıyorlar.
Ve bu nesil, bu nesilden bir de başarı bekliyorlar. Kızların kızlarla, erkeklerin erkeklerle okuduğu mekteplerde hem zina hadiseleri olamaz olmaz, hem de o okullarda başarı da daha fazla olur. Kız mektepleri, erkek mektepleri, eğer kızlar ve erkekler ayrı ayrı okumuş olsaydılar, ayrı ayrı yerlerde çalışıyor olsaydılar, uygun ortamlarda çalışsaydılar, o takdirde görecektiniz, hem talebelerimizin başarıları daha fazla olacaktı, hem daha zeki olacaklar. Çünkü şehvetle meşgul olmayacaklardı, kafalarını derse vereceklerdi. Çalıştıkları yerlerde de yine daha başarılı bir millet, daha ilerlemiş bir millet olacaktık. Neslimizin ahlakını bozmanın ötesinde, ahiretimizi berbat etmelerinin yanında dünyamızı da berbat ediyorlar. Efendim, Avrupa'da ise neden peki gelişme oldu denilebilir? Şunu bilesin ki Avrupa eğer o ahlaksızlığı yaşamasaydı daha da ileri gidecekti. Bundan emin ol. Bundan emin ol. Allah Azze ve Celle çalışanlara veriyor. Onlar çalıştılar. Çalıştılar. Allah da adalet sıfatının gereği olarak onlara verdi. Eğer kadın ve erkek bu kadar iç içe ihtilat halinde olmasaydı, o takdirde daha da ileriye gideceklerdi. Bundan emin ol.
Hem şundan da emin ol ki,
her ne kadar madden ilerlemiş olsalar da huzurları yoktur. Her ne kadar madden ilerlemiş olsalar da, gökdelenler yapsalar da, yolları temiz ve büyük, geniş olsa da, bilesin ki psikolojiler bozuktur. Bilesin ki batıda en çok para kazanan meslek psikologların mesleğidir. Psikologların kapıları önünde kuyruklar vardır. Toplumun maddi yönden ilerlemiş olması huzurlu olduklarını göstermiyor. İnsanca bir hayat sürdüklerini göstermiyor. Fıtrat değişmez ki. Söyler misiniz? Bir insan mesela, bir insan bilse ki karısı kendini aldatıyor, mesela böyle bir insan huzurlu olabilir mi? Bir insan bilse ki mesela kızı biriyle flört ediyor, böyle bir insan mutlu olabilir mi? Bu toplumda psikolojik hastalıklar çoğalmaz mı? Birbirini öldürenler çoğalmaz mı? Namus meselesi ağır bir meseledir.
Bu yüzden bir sürü insan birbirini öldürüyor. Avrupa'da da oluyor bunlar. Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın buyurdu. Zina etmeyin demedi. Zinaya yaklaşmak bile haram. Zinanın haram olması gibi değil. Zinaya yaklaşmak bile haram. Dolayısıyla yaklaştıran yollar da haram. Zinaya yaklaştıran sistemler de yanlış sistemler. Dolayısıyla İslam toplumunda zinanın önüne geçilmeli. Kadınların erkeklerle ihtilatı azaltılmalı. Kadınların kılık kıyafetine bir çeki düzen verilmeli. Allah Azze ve Celle bir sürü önlemler almıştır. Bu sadece bir tavsiye değil, bir emir. Hem yalnızca ferde olan bir emir değil. Bu emir yalnızca bir ferde hitap etmiyor, topluma hitap ediyor. Devlete hitap ediyor. Devletin görevini açıklıyor. Devlet işte böyle bir devlet olmalı deniliyor yani. Öyle bir devlet olmalı. Öyle bir devlet ki harama engel oluyor. Öyle bir devlet ki o devlette zinanın önü açılmıyor. Zinanın önüne engeller konuluyor. Söyler misiniz? Şu memlekette haramları işlemek mi zordur, farzları işlemek mi? Vallahi haramları işlemek daha kolaydır. Haramı işlemek isteyen insan için bütün yollar açıktır. Zina etmek isteyene yollar açıktır. Faiz yemek isteyene yollar açıktır. Ama helal lokma kazanmak isteyenin işi çok zordur, öyle mi değil mi? Bir memlekette farzları yapmak zor ise, haramları yapmak kolay ise o memleket İslam memleketi olamaz. İslam memleketinde, İslam topraklarında farzları işlemek kolay hale getirilmeli. Devletin görevidir bu. Diğer taraftan haramları işlemek zorlaştırılmalı. Bir sürü önlemler alınmalı. Talebelerin birbirinden ayrılması gibi, kadın erkek ihtilatının azaltılması gibi, zina evlerinin kapatılması gibi. Düşünebiliyor musunuz? Bir devletin, askerinin ve polisinin kontrolü altında zina edilirse ve o devlet onlardan vergi alır da o vergiyi imama maaş olarak verirse, bu olacak iş midir? Bu olacak iş midir? Bir insan karısını kızını satarsa adı ne oluyor? Bunu bir devlet yaptığı zaman meşru mu oluyor yani? Bir insan yapınca adı ne oluyorsa, bunu kim yaparsa yapsın adı o olacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Bir memleketten zina evleri çalıştırdığından dolayı elde etmiş olduğu gelirle, hatırlayın Ermeni Manokyan diye bir kadın vardı, birkaç yıl evvel öldü. Vergi rekortmeni seçiliyordu her sene. O kadar çok zina ettiriyorum ki diyordu. Müslüman kızlarla, Müslüman erkekleri, Ermeni milletimizin düşmanı. İntikam alıyor sanki. Milletimizin çocuklarını birbirine zina ettiriyor. O kadar çok zina ettiriyorum ki diyordu, vergide birinci seçiliyorum. Bununla övünüyordu. Ve devlet buna ödül veriyordu. Cumhurbaşkanının katıldığı törenlerle. Bu olacak iş midir? Olacak iş midir? Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Zinanın bütün yollarını kapatın diyor. Kadınların kılık kıyafetinden tutun. Onların çalışma hayatındaki şartlarını hazırlamak ile, daha başka bir sürü önlemler almak ile Allah Azze ve Celle zinanın önünün kesilmesini istiyor. Çünkü insan zinaya meyyaldir. Çünkü şeytan insana başkalarının kadınlarını güzel gösterir. Kendi karısı başkalarından daha güzel olsa bile başkalarını kendi karısından daha güzel gösterir. Bu şeytandandır. Resmi dairelerde görmüşsünüzdür. Benim pek işim olmaz. Resmi dairelere pek yolum düşmez. Nadiren birkaç yılda bir defa bazen işim düşse öyle şeyler görüyorum ki İçeride bir kadın ve bir erkek, kış günü, güya hava soğuk diye, hakikatte sebep oda değil ya, resmi daire, odanın kapısı kapanır mı? Kadın öyle süslenmiş ki, zaten de Allah güzel yaratmış kendisini, bir de öyle süslenmiş ki, bir erkek ve bir genç bir kadın içeride, kapıyı da örtüyorlar, bu şekilde çalışıyorlar güya. Sorarım size, bunlar çalışıyorlar mıdır acaba? Kapıyı çalmadan nasıl da giremezsiniz içeriye, biliyorlar. Kapıyı çalmadan girebilir misiniz? Örtük bir kapı, örtülmüş bir kapı, kapıyı çalmadan girer misiniz? Medeni bir insan kapıyı çalmadan girer mi? Onlar da bunu bildikleri için kapıyı örtüyorlar. Ondan sonra istedikleri gibi içeride davranıyorlar. Artık Allah'la kendi aralarında öyle süslenmiş, püslenmiş ki, nice insanların yuvası bu yüzden yıkılmadı mı? Süsleniyor, püsleniyorlar kadınlar. Başkalarının erkeklerine süsleniyorlar. Kendi kocalarına süslenmiyorlar. Evlerinde peşmurda peşmurda geziyorlar. Kocana süslen. O süslenme duygunu o şekilde tatmin et. Helal yolla, Allah Azze ve Celle neyi haram ettiyse, onun cinsinden bir helal de var etmiş, bir şeyi de helal etmiştir. Zinayı haram mı etmiş mesela? Evlenmeyi helal etmiş. İçkiyi haram mı etmiş mesela? Bir sürü güzelim meyve sularını, binlerce çeşidini, sütünden tutun, bilmem nesine kadar hepsini helal etmiş Allah Azze ve Celle. Faizi haram mı etmiş Allah? Alışverişi ise helal etmiş. Allah Azze ve Celle neyi haram etmişse, onun cinsinden mutlaka bir helal var etmiştir. Bir şeyi mutlaka helal etmiştir. Onunla ihtiyacını görsünler diye insanlar. Ama insanların gözünde şeytan haramı güzel gösterir. Haramı güzel gösterir. Bilsinler ki köpeklerin, ah buyurun, o kelplerin su içtiği yerden aslanlar su içmezler. Asil olanlar böyledirler. Köpeklerin su içtiği yerden aslanlar su içer mi? Tenezzül eder mi? Fahişelere gider mi? Herkese, göz kırpanlara göz kırpar mı? Yakışır mı? Asaletli adama yakışır mı? Ebu Bekirler, Ömerler İslam'dan evvel bile zina etmezlerdi. Asildiler. Asildiler. Allah Azze ve Celle onlara yüksek bir iman nasip etti. İslam'dan evvel bile bunlar harama el uzatmamışlardı. Böyle olan insanlar, haram olarak bilmiyorlarsa bile biliyorlardı ki bu çirkindir. İslam yoktu henüz, İslam'ı da bilmiyorlardı ama biliyorlardı ki bu çirkindir. Kelplerin su içtiği yerden aslanlar su içmez diyorlardı. Ebu Cehillerin su içtiği yerden Ebu Bekir su içmez diyordu. Utbelerin, şeybelerin, velitlerin su içtiği yerden Ömerler, Allah'ın aslanları, Aliler su içmez diyorlardı. Uzak duruyorlardı. Bir sefer esnasında, bir kervanda geçmiş zatlardan Süleyman adında bir zat, çok yakışıklı bir zatmış, bir yerde kervan konaklamıştı. Bir kadın adama göz koymuştu. Ekseriyette bunun tersi olur ama adam yakışıklı olunca kadın ona göz koymuştu. Kervan bir yerde mola verdiğinde çadırlar kuruldu. Adam çadırında bir arkadaşıyla beraberdi. Arkadaşı bir şey için dışarıya çıkması icap etti, dışarıya çıktı. Kadın aradığı fırsatı bulmuştu. Hemen geldi, kendisini teklif etti. O Süleyman denilen zat birden bağırmaya başladı. Seni bana şeytan gönderdi diyordu, bağırıyordu yüksek sesle. Kadın neye uğradığını şaşırdı, kaçtı gitti hemen. Rezil olacaktı çünkü, herkes toplanacaktı. Adam ağlıyordu, seni bana şeytan gönderdi diyordu. Biraz sonra arkadaşı geldi. Baktı ki arkadaşı ağlıyor. Dedi ki, neden ağlıyorsun, ne oldu, ben gittiğim zaman bir şey mi oldu ki? Başından geçeni anlattı. Bir kadın dedi geldi, uzun boylu, güzel bir kadın ve bana böyle teklifte bulundu. Ben de reddettim. Bunun üzerine arkadaşı başladı ağlamaya. Ya dedi, benim başıma geldi olay, ben ağlıyorum ya, sen neden ağlıyorsun? Ben de dedi kendime ağlıyorum. Vallahi benim başıma gelse senin başına gelen, ben kabul ederdim. Ben o harama girerdim. Ben de kendime ağlıyorum dedi. Senin gibi iradeli değilim ben dedi. Nasıl karşı koydun? Nasıl karşı koydun? Yusuf Aleyhisselam'ın karşı koyması gibi. Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın dedi. Zina öldürmektir. Çocukları öldürmek nasıl haramsa, aynı şekilde zina da haram. Çünkü zina sonuç itibariyle çocukların öldürülmesi demektir. Ekseriyetle gayrimeşru çocuklar öldürülürler. Yahut da sokaklara bırakılırlar. Bir çocuğun öldürülmesidir bu. Bu da bir çeşit öldürmedir. Diğer taraftan zina toplumu öldürür. Toplumda ahlak kalmaz, namus kalmaz. Ve diğer taraftan aileyi öldürür. Çünkü artık zina edenlerin aileye ihtiyacı yoktur. Onlar evlenme ihtiyacı duymazlar. Onlar ihtiyaçlarını zina yoluyla görürler. Dolayısıyla gayrimeşru bir toplum meydana çıkar. Bugün Avrupa'da olduğu gibi hemen hemen neredeyse, belli bir anket yok elimde, istatistik gibi bilgiye sahip değilim bu mevzuda. Ama öyle zannediyorum ki Avrupa'da bir anket yapılacak olsaydı, belki insanların %50'si, belki %60'ı, belki %70'i anasından babasından emin değildir. Acaba babam bu mu gerçekten? Acaba anam bu mu gerçekten? Çünkü hemen hemen eşini aldatmayan yok gibidir. Ve hemen hemen bakire olarak evlenen yok gibidir. O kadar ki bakire veya bakir olarak kalan kız ve erkekler onlarla alay edilmektedir. O hale gelmiştir. Sen hala bakire misin denilmektedir. Sanki normal değilmiş gibi, sanki anormal bir şeymiş gibi evlenmemiş olan bir insana böyle sorular sorulmaktadır. Sen hala bakire misin? Ya ne olacaktı? Nikahtan evvel hala yani haram işlemedin mi diyor. Hatta öyle erkekler duyuyoruz ki karısının bakire olduğu, evlendikten sonra onun bakire olduğunu anladığında boşayanlar, bu bakireymiş, ben bakireyle ne yapayım diyenler, tecrübesizdir bu diyenler, ben bakire istemiyorum diyenler, ne hale getirdiler toplumu ve bizi bu medeniyetin içine sokmaya çalışıyorlar. Kopenhag kriterlerini alıp da Kur'an'ın kriterlerini bırakanlar, bizi o toplumların içine sokmaya çalışanlar, o medeniyetlerle medeniyet ittifakı yapanlar, hiçbir zaman o medeniyeti tanımadık, tanımayacağız. Hiçbir zaman o medeniyeti kabul etmeyeceğiz. İslam medeniyetinden başka bir medeniyet hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Dünyanın en geri kalmış, madden en geride kalmış milleti olsak bile, madden ilerlemek başka bir şey, medeni olmak başka bir şey. Bir millet uzaya gidebilir. Bu modern bir hayattır. Teknolojidir bu. Bilimdir bu, medeniyet değil. Uzaya gidenler namussuzluk yapıyorlarsa medeni olabilirler mi? Bir toplumda kadın erkek ilişkilerin cılkı çıkmışsa medeni sayılabilirler mi? Bir toplumda kadın şehvet aracı ise sadece ve sadece o toplum medeni sayılabilir mi? Bir toplumda ana babalar sokağa atılıyorsa o toplum medeni sayılabilir mi? Bir toplumda kimse anasından babasından emin değilse, kimse karısından veya kocasından emin değilse o toplum medeni sayılabilir mi? Uzaya gitse ne olur? Medeniyetler ittifakı diye söyleyenler, senin de medeniyetin kalmamış, onların da medeniyeti kalmamış. Sen ona medeniyet mi diyorsun? Kur'an'ın medeniyetini bırakıyor da Avrupa medeniyetini mi tercih ediyorsun? Hayır efendim, biz kendi medeniyetimiz olarak gideceğiz. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Sen olarak mı giriyorsun oraya? Adamlar sana şu şartları yapacaksın diyorlar. Onlar Onların dediğini yaptıktan sonra seni kabul ediyorlar. O olunca seni içine alacağını söylüyorlar. Ama bilesin ki yine de almayacaklar. Cemil Meriç'in dediği gibi bütün Kur'anları yıksak, bütün camileri yıksak, batılı yine de bizi Müslüman bilecektir. Kopenhag kriterlerinin içerisinden İslam'a uygun olanları söylüyorsun değil mi? Nasıl da aldatıyorsun insanları. Yazıklar olsun. Namaz kılıyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kopenhag kriterlerini İslam'a uygun gibi gösteriyorsun öyle değil mi? Neden sadece İslam'a uygun olan noktaları söylüyorsunuz, insanları aldatıyorsunuz? Bütün haramlar Kopenhag kriterlerine göre serbesttir. Allah'ın haram dediği her şey serbesttir. Böyle bir şeyi nasıl kabul edebilirsiniz? Neden onlardan hiç bahsetmiyorsunuz? Sadece İslam'a uygun olan noktaları söylüyorsunuz. Aldatıyorsunuz. Yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın dedi. Zinaya götüren bütün yolları da kapatın. Zinaya götüren bütün yolları kapatacaksınız. O yüzden Kur'an peygamberimizin hanımlarına hitaben der ki, ey peygamberin eşleri, yollarda açılıp saçılıp yürümeyin. Erkeklerin dikkatini çekecek tarzda kırıtarak yürümeyin. Evlerinizde oturun hayalı bir şekilde. Kadınların çalışma hayatına girmesi toplumda ahlakı geriletmiştir. Bu bir gerçektir. Evet, bir kadın mecbur ise İslam'a uygun şartlarda çalışabilir, rızkını çıkartabilir ama eğer çalışması gerekmiyorsa erkeklerin olduğu yerlerde çalışması caiz olamaz. Toplumun ahlakı gerilemektedir. Bir sürü yuvalar yıkılmaktadır. Bir sürü erkekler kendi karısını bırakıp iş yerinde beraber çalıştığı kadınlara aşık olmakta. Onlar yüzünden yuvalar yıkılmaktadır. Her ne kadar kadının çalışması zaruret durumlarında caiz ise de şunu da bir görüyorsunuz ki işsizlik vardır. Bunun önemli bir sebebi kadınların çalışmasıdır. Bir evde iki kişi çalışıyor. Hem kadın hem erkek çalışıyor. Diğer evde ise ne erkek çalışabiliyor ne kadın çalışabiliyor. O erkeğin işini diğer kadın almış çünkü. Erkeklere iş kalmadı. Bu yalnızca dini bir mesele olmaktan çıktı. Devletin stratejileriyle alakalı bir mesele haline geldi. Ekonomiyle ilgili bir mesele haline geldi. Bir erkek kendi evinin geçimini sağlayabilmeli. Allah Azze ve Celle bu görevi erkeğe vermiş, kadına değil. Kadın çalışmak zorunda değil. Evinin geçimini sağlamak zorunda değil. Kadın namusuyla yaşamak, evinin işlerini yapmak zorunda sadece. Çocuklarını büyütmek zorunda. Çocuklarını eğitmek zorunda. Geleceğin nesillerinin öğretmenidir anneler. Bu önemli görevi bırakıyorlar. Bu önemli görev terk olunuyor. Ve iş hayatına atılıyorlar. Mal üretmek, çocuk üretmekten ve mükemmel bir nesil üretmekten, yarının nesillerini hazırlamaktan daha önemli görülüyor. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Mal üretmek mi daha değerli görülmeli? Çocuk üretmek mi? Mala şekil vermek mi? Maddeye şekil vermek mi? Yoksa gelecek nesillere şekil vermek mi? Hangisi daha üstün bir vazifedir? Kadın artık bugün çocuk yetiştirmeyi önemli görmüyor. Onu basit görüyor. Onu cahil kadınların işi gibi görüyor. Onu bırakıyor hizmetçi kadınlara. Hizmetçi tutuyor evine. Hizmetçi baksın benim çocuğuma diyor. Senin çocuğun bu kadar değersiz mi? Çocuğuna değer veriyorsan kendin bakacaktın kardeşim. Çocuğuna değer veriyorsan kendin bakacaktın. Çocuğunu bıraktın herhangi bir insana, cahil bir hizmetçiye bıraktın. Sen gittin, mal üretiyorsun.
Göreceksin o çocuk yarın seni tanımayacak. Yarın seni sevmeyecek. Yarın yaşlandığında seni huzur evine gönderecek. Göreceksin. Sen de zaten şimdiden onu hizmetçiye bırakmamış mıydın? O da yarın seni hizmetçiye bırakacak. Huzur evindeki hizmetçiye bırakacak seni. Göreceksin. Yaptığını bulacaksın. Senin yüzünden bir sürü erkek işsiz geziyor. Bu kadar kadın çalışmak zorunda olanlara sözüm yok. Onun dışındakiler, keyfi olarak çalışanlar, çalıştığının yarısını süse püse harcayanlar, Avrupa'dan getirilen o süs püs eşyalarını harcayanlar, boyalara, cilalara, kremlere harcayanlar, kuaförlere harcayanlar, onlaradır sözüm. Mecburiyetten çalışanlara değil sözüm. İslam'a uygun bir ortamda çalışanlara değil sözüm. Haram içerisinde çalışanlara, erkekleri günaha sokarak çalışanlara, başkalarının işini alıp başka aileleri aç bırakanlara, sen çalışmasaydın, keyfi çalışıyorsun, zenginsin zaten. Yahut da kocanın güzel bir işi var zaten. Kocanın kazancıyla sen de geçinirsin. Senin çocukların da geçinir. Neden o işi de bir başka erkeğe bırakmıyorsun? Neden bırakmıyorsun bir erkeğin evine bir lokma erkek, bir lokma ekmek girsin? Neden bırakmıyorsun? Bırakmıyor. O süslenmek istiyor. Çocuğunu hizmetçiye bırakıyor. Yemek yapmak istemiyor. Kocasına yemek yapmanın zevkini almamış. Çocuğuna bakmanın zevkini almamış. Çocuğunu emzirmenin zevkini almamış. Sen anne misin ki? Sen eş misin? Sen ne eş olmanın zevkini aldın, ne anne olmanın zevkini aldın. Sen sadece mal üretmenin, para kazanmanın zevkini aldın. Asli görevini yapmadın. Allah Azze ve Celle ve la takrabu zina buyurduktan sonra innehu kâne fâhişe buyurdu. O zina fuhşiyattır, haddi aşmaktır, çirkeftir, çirkindir. Ve sâe sebîle, ne kadar çirkin bir yoldur. Çirkin bir yoldur, evet. İnsanın kendisinin başına geldiği zaman insan bunu anlar. Allah muhafaza, karınızın, kızınızın, bir akrabanızın başına gelse böyle bir şey, ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlarsınız. Namus meselesi ağır meseledir. Başka şeye benzemiyor. Başka şeye benzemiyor. Malın çalınsın, namusun çalınmasın. Malına, malın çalsalar, karına ters gözle bakmasalar, öyle istersin. Fıtrat böyle yaratılmış çünkü. Fıtratı değiştiremezsin. Avrupalı da olsan değiştiremezsin. Doğulu da olsan değiştiremezsin. Fıtrat yine galip gelecektir. Ne kadar domuz eti yersen ye, değişemeyeceksin. Yine sonuçta bir gün gelecek, fıtratın galip gelecek. Bir gün gelecek, yine dayanamayacaksın. Ve belki boşanacak, belki karını öldüreceksin. Belki bir başkasını öldüreceksin. Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam toplumu meydana getiriyor. Öyle bir toplum ki tertemiz olan bir toplum. Zinaya yaklaşmayan bir toplum. Çünkü zina öldürür. Çünkü zina toplumu öldürür. Çünkü zina ahlakı öldürür. Çünkü zina çocukların öldürülmesine sebep olur. Çünkü zina öldürmektir. Her yönüyle öldürmektir. O toplumda insanlarda huzur kalmaz. O toplumda her gün anarşi olur. O toplumda hiç kimse kendini emniyette hissetmez. Karısını evde bırakıp gidenler, karısından emin olmuyorlarsa nasıl huzurlu olacaklar? Daima eve telefon açan erkekler var. Çocuğunun kendinden olmadığını düşünen erkek huzurlu olabilir mi? Thank you.
kısas yapmayacak olursanız kan davaları olacaktır. Bir kişiyi öldürmezseniz Allah'ın acımadığını acıma derler ya hani, onun manası bu. Kardeşinizi öldürmüş, namusunuzu kirletmiş, çocuğunuzun namusunu kirletmiş, 3 yaşındaki bebenin namusunu kirletmiş, sonra öldürmüş. Ve bu adam 2 sene sonra hapisten çıkarsa buna kim tahammül edebilir? Devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Benim kardeşim öldürmüşler haksız yere, bunu nasıl affedebilir? Devlet kendine karşı işlenen suçlarda çok acımasız davranabiliyor. Affetmiyor. İsterse bağışlayabilir. Allah bu hakkı kime tanıyor? Devlete değil. Öldürülenin ailesine tanıyor. Kendisi bağışlamış. Artık kan davası olur mu? Ama devlet affedecek olursa kan davalarını önleyemez. Ondan sonra her gün televizyonlarda program yapsın dursun. Kan davalarının çirkinliğini anlatsın dursun. Neden önleyemiyorlar? Çocuğunun kendinden olmadığını düşünen erkek huzurlu olabilir mi? O yol çirkin bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı nefsi de öldürmeyin. Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Katletmeyin. Ancak hak ile olursa başka. Öldürülmesi gerekiyorsa o başka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem illa bil hak kısmını bize açıklıyor. Hak ile olursa demek ne demek yani? İslam'la savaşan kafirlerin öldürülmesi caiz. Ama Müslümanlara gelince, Müslümanlar 3 sebepten dolayı öldürülürler buyurdu. Cana can, öldüren öldürülür yani. Kısas. Sonra nikah üzerinden geçmiş, sahih bir nikah, evlenmiş yani ve cima da gerçekleşmiş, ondan sonra zina etmiş olan kişi. Evlendikten sonra zina eden yani, hatta dul olsa bile karısından veya kocasından ayrılmış veya karısı veya kocası ölmüş olsa bile, sahih bir nikahla evlenmiş ve sonra cima da gerçekleşmiş. Düğün gerdek olmuş yani, ondan sonra zina etmiş olan, Allah'ın kalasına sığınmış, muhsan olmuş yani, bir kale içerisine sığınmış, namuslu olmak nedir, evli olmak nedir görmüş yani, ve o zevkin çok da büyük bir şey olmadığını anlamış yani, ondan sonra bunu yapan, namusun ne olduğunu anladıktan sonra, evli bir insan sınıfına girdikten sonra ve buna rağmen yine de böyle yapmış olan kimse, işte o kimse öldürülür dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü olarak da dinden dönen kimse öldürülür buyurdu. Müslüman iken dinden dönmüş olan kimse. Neden bu böyle? Neden öldüren öldürülür dedi Allah'ın Resulü? Neden Kur'an öyle diyor? Ya eyyühellezine amenu kutib aleykumul kisas. Kutib aleykumul kisas fil katle el hurru bil hurru vel abdu bil abd vel umse bil umse. Dişiye karşı dişi, erkeğe karşı erkek, köleye karşı köle öldürülür dedi Kur'an. Ey iman edenler, kısas size farz kılındı. Kısas size yazıldı. Yani kutibe yani furida size yazıldı dedi. Yani eğer öldürülen taraf isteyecek olursa, öldürülenin velisi isteyecek olursa, devlet o öldüreni öldürmek zorundadır. Devletin üzerine yazılmış bir görevdir bu. Kutibe aleykumul kisasu fil katle. Katil mevzuunda kısas yani aynen misilleme yapmak size yazıldı dedi Kur'an. Aşağısındaki ayette ise وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurur. Kısas
size yazıldı dedikten sonra bilesiniz ki diyor Kur'an وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاءً kısasla sizin için hayat vardır ey iman edenler. Kısas yapmayacak olursanız kan davaları olacaktır. Bir kişiyi öldürmezseniz Allah'ın acıma adına acıma derler ya hani, onun manası bu. Yoksa fakir fukaraya acıma demek değil. Cümleyi saptırıyorlar. Köre topala acıma demek değil onun manası. Allah'ın vur dediğine vurmak demek, öldür dediğine öldürmek demek, Allah'ın acıma adına acıma demek bu demek. Acıyacak olursan affet, affetmek başka bir şey. Ama acıdığından ötürü affetmediği halde acıdığından ötürü cezalandırmayacak olursa devlet, o takdirde yeryüzünde fitne fesat önleyemez. Eğer o kişiyi, o öldüren kişiyi, o katili öldürmeyecek olursanız o zaman kan davaları çıkacaktır. Bir kişi değil binlerce kişi ölecektir. Söyler misiniz? Kârda mısınız? Zararda mısınız? Elbette ki bu zarar. Tarih boyunca kan davaları devam ediyor. Halen devam ediyor. Eğer öldüren öldürülmüş olsaydı, devlet bu işi yapmış olsaydı, o takdirde o orada bitecekti. Ama Allah Azze ve Celle o öldürülenin velisini hak tanımıştır. İsterse bağışlayabilir. İsterse bağışlayabilir. Allah bu hakkı kime tanıyor? Devlete değil. Öldürülenin ailesine tanıyor. Devlet şimdi kendisi affediyor. Benim kardeşim öldürmüş. Sen neden affediyorsun? Öldürülen senin kardeşin mi? Öldürülen senin baban mı? Benim babam öldürdü. Affedeceksen ben affederim. Sen neden affediyorsun? Devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Benim kardeşim öldürmüşler haksız yere. Bunu nasıl affedebilir? Devlet kendine karşı işlenen suçlarda çok acımasız davranabiliyor. Affetmiyor. Bir yazı yazmışsa bir insan mesela, onu bir takım sebepler göstererek devletin aleyhinde bir yazı gibi gösteriyor, bir konuşma gibi gösteriyor. Ondan sonra bir sürü ceza kesiyor. Ama adamın kardeşini öldürmüşler. Ona vereceği ceza zaten hafif bir ceza. Onu da çeşitli sebeplerle hafifletiyor, hafifletiyor. Ondan sonra o adam 2 sene sonra geri hapisten çıkıyor. Şimdi söyler misiniz? Kim buna dayanabilir? Kardeşinizi öldürmüş. Namusunuzu kirletmiş. Çocuğunuzun namusunu kirletmiş. 3 yaşındaki bebenin namusunu kirletmiş, sonra öldürmüş. Ve bu adam 2 sene sonra hapisten çıkarsa buna kim tahammül edebilir? Bunu devlet affedemez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَنَّا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Her kim ki mazlum olarak zulmen öldürülmüşse, haksız yere öldürülmüşse, biz onun velisine, babasına, dedesine, amcasına neyse, biz onun velisine bir hüküm verme hakkı tanımışız. Fakat ce'anne nüvelliyihi sultane, velisine tanımış Allah, devlete değil. Çünkü ciğeri yanan devlet değil, onun velisinin ciğeri yanmıştır. Eğer o affederse mesele biter. Ben affettim zaten der. Ben affettim, o yüzden yaşamasına da müsaade eder. Devlet bana sordu, idam edelim mi dedi, kısas yapalım mı dedi, istiyor musun dedi, hakkındır dedi. Sen bunun velisisin dedi, senin dediğin olacak dedi, ben bağışladım demiştim. Dolayısıyla artık öldürür mü adam onu? Kendisi bağışlamış, artık kan davası olur mu? Ama devlet affedecek olursa kan davalarını önleyemez. Ondan sonra her gün televizyonlarda program yapsın dursun, kan davalarının çirkinliğini anlatsın dursun. Neden önleyemiyorlar? Çünkü insan fıtratına ters. Benim ciğerim yanmışsa ben affederim, sen değil. Hakimin ciğeri yanmamış ki, tabii kolay kolay affediyor. Allah Azze ve Celle bu yetkiyi velisine tanımıştır. Velinin dışında kimsenin yetkisi yok.
Devletin de etkisi yok, hakimin de etkisi yok. Bu mesele başka şeye benzemez. İşin içinde kan var. Kanı kan temizler. O yüzden devlet bu işi üzerine almalı ki toplumda anarşi olmasın. Devlet yapmadığı zaman işte insanlar yapmaya kalkıyorlar. Yapsınlar demiyorum. Demiyorum ama oluyor diyorum sadece. Bunun çaresini söylüyorum. Allah Azze ve Celle o yüzden öyle söylüyor. Kutibe aleykumul kısas. Size kısas yazıldı. Evvelki kitaplarda da yazılmıştı. Tevrat'ta da var aynı hüküm. Dişe diş, göze göz, cana can. Aynı hüküm Tevrat'ta da vardı. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği diğer şeriatlerde de vardı. Onun içindir ki burada bize indirilen kitapta da bu meseleye temas ediliyor. Evet, bu ayet geldiği zaman henüz Mekke'de Müslümanlar bunu tatbik edemiyorlar. Kısası tatbik edemiyorlar. Veli bu işi kendisi devlete başvurarak gerçekleştiremiyor. Çünkü henüz İslam devleti yoktu. Ama İslam devleti olduğu zaman o zaman bu hükümler tatbik edilmeye başlanıldı. Ve işte o zaman gerçekten de وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ ayetinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Evet, hakikaten de kısasta hayat varmış. Öldüren öldürüldüğü zaman zaten onun ailesi de razı oluyor buna. Çünkü öldürdü. Öldürmüştü, suçluydu. O yüzden devletin eliyle öldürülüyor. Bundan dolayı kimse artık bir şey demiyordu. Ve iş bitmiş oluyordu. Hakikaten de ey akıl sahipleri diyor Kur'an. Ya ulil elbab. Ey aklı olanlar. Ey temiz akla sahip olanlar. Akılsızlara hitap etmiyor Allah. Akılsızlar bunu anlamazlar yani. Akıllılara söylüyor Allah. Ey akıl sahibi olanlar. Kısasta hayat var sizin için. Başka türlü kan davalarını önleyemezsiniz. Ama o veliye bir sultan, bir yetki verilmiş. Verilmiş de فَلَا يُسْرُفِ الْقَتِلِ. O da sakına sakın o işi yaparken, kısası tatbik ederken, ettirirken haddi aşmasın. Devlet kısas yaptı mı? Yaptı. Artık daha fazlasını istemesin. Daha fazlasını istemesin. Mesela devlet onu öldürmüş olduğu halde o gidip de bir de onlardan bir kardeşini mesela öldürenin kardeşini de öldürmeye kalkışmasın. Katilde haddi aşmayın. İleriye gitmeyin dedi Kur'an. Yani mesela bugün birçok yerde olduğu gibi öldüreni öldüremeyince bu sefer onun kardeşini öldürüyorlar. Öldüreni öldüremeyince hatta onun köylüsünü öldürüyorlar. İlla onun tarafından birisini öldürecekler. Halbuki onların kabahati nedir? Allah Azze ve Celle o veliye bu hakkı tanımıyor. Sadece kısas hakkı veriyor. Haddi aşma hakkını vermiyor. Kısasın dışında başka bir yetkisi yok. فَلَا يُسْرِفِ الْقَتِلِ Katilde de israfa gitmesin, haddi aşmasın. اِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا Madem ki o mensurdur, madem ki devlet tarafından yardım edilmiş, madem ki ona hak tanınmış, madem ki mensur edilmiş, o halde artık başka bir şey yapmaya kalkışmasın. Zaten ona hak tanımış devlet, madem ki ona soruluyor mahkemede, artık başka bir şey yapmaya kalkışmasın. Haddini aşmasın. Allah Azze ve Celle bu şekilde medeni bir toplum meydana getiriyordu. İslam toplumu bu şekilde yavaş yavaş kuruluyordu. Bu ayet geldiği zaman henüz Mekke'deydi Müslümanlar ama henüz daha bu hüküm tatbik edilemiyordu belki. Ama az kalmıştı Medine'ye. Medine'ye gidecekler, orada bir İslam toplumu ve bir medeniyet meydana getirecekler. İşte ona bir hazırlık mahiyetinde bu hükümler gelmeye başlıyor. Ve İslam toplumu yavaş yavaş oluşturuluyordu. Allah Azze ve Celle öyle bir toplum bize de nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir tarafında, Çeçenistan'da sen için çarpışanlara yardım eyle ya Rabbi. Onlarla çarpışan kafir güçlerin güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Onları birbirlerine düşür ya Rabbim. Seni sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin yolunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Lillahi Teala Fatiha.